Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.
95.00 alışıyoruz. Yeni bir hukuk güvenliği programındayız. Bugün konuşacak o kadar çok şey var ki ama hepsinden belli başlıkları mümkün olduğunca özetlerini bugün Aynur Hanım'la konuşacağız. Merhaba Aynur Hanım.
Merhaba, nasılsınız?
Sağ olun. Yani nasıl,
nasıl
olmak
olursak
gerekir diye düşündüğüm zaman şöyle diye düşünüyorum hakikaten. İş hukuk açısından, işte demokrasi açısından diyelim, şirazesinden çıkmış bir vaziyette. Yani
evet,
demin konuştuk, eskiler bilmez şirazeden çıkmak ne demek diye. Belki de çok kısa bir bilgi vermek gerekirse, şiraze aslında ciltli kitaplarda fasikülleri tutan bir bezi. Şimdi onlarca fasikül bir iple uçlarından cilt bezine tutturulur. Ama şirazesinden çıkma sözcüğü şu anlama geliyor: bu cilt bezlerine bağlı fasiküllerden bir tanesi bir şekilde koparsa artık ondan sonra hiçbir şey birbirini tutmaz. Yaşadığımız yargı süreci, hukuk süreci ve demokratik açıdan idarenin uygulamaları dikkate alındığında gerçekten bir şirazeden çıkma tanımını yapabiliyorum ancak. Ve bu durumda da ne kadar iyi olunabilirse olunur. Tüm bunlara rağmen hiçbir şekilde umudumu kesmiyorum. Çünkü gerçekten oldukça uzun bir dönemde Türkiye yasamasıyla, yargısıyla, yürütmesiyle ciddi bir demokrasi, ciddi bir hukuk deneyimine sahip. Olağanüstü dönemler yaşanıyor ama olağanüstü dönemlerden sonra çok umut veren süreçleri de yaşıyoruz, yaşadık eksikleriyle, bütün eksikleriyle. Şimdi de böyle bir dönemdeyiz. Önümüzde ilk önce hakikaten sizinle konuşmak istediğim konu şu: Enis Berberoğlu kararı var Anayasa Mahkemesi'nin. Anayasa Mahkemesi bir ihlal kararı verdi. Ve Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı verdiği hallerde işte ceza mahkemeleri yasasının 311. maddesine göre 311'in F fıkrasına göre ceza hükmünün insan haklarını ve ana hürriyetlerini koruma dair sözleşmenin veya iki protokollerinin ihlali suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararıyla, ki şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararları yerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden biz kendimiz bu Anayasa 90 son fıkrasıyla bağlı olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmelerinin gereğini yerine getirebilelim anlayışıyla düzenlemiş bir Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yorumu var. Burada verilmiş, bireysel başvuru üzerine verilmiş kararlarında niteliği aslında bu hükümlü lehine yargılamanın yenilemesi nedenlerinden birini oluşturuyor. Dolayısıyla Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı, daha evvel kendisiyle verilmiş olan, işte istinaftan geçerek, temizden geçerek ve nihayet yeniden ilk mahkemesine dönerek verilmiş kararın yeniden ele alınmasını gerektiriyor. Elbette ki bu ceza mahkemeleri kanunun 311. maddesi çerçevesinde yapılan yargılamanın yenilenmesi nedenlerine mahkemenin hemen uymak ya da bunu kabul edip bir hüküm kurması, sonuçta eski mahkumiyet hükmünü ortadan kaldıran bir hüküm kurması mümkün olmayabilir. Bununla ilgili işte yapılacak yasa yolları var. Mesela 321. maddenin 3. fıkrasına göre bu madde gereğince verilen kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir. Daha sonrası da var tabii. Şimdi hakikaten Enis Berberoğlu ile ilgili verilmiş bu kadar açık bir ihlal kararı sonrası yerel mahkemenin bu istemi kabul etmemesi ciddi bir hukuk sıkıntısına işaret ediyor. Çünkü anayasanın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi'nin bu kararlarına resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz hem idarenin her türlü makamının ki bu idare yasama, yürütme, yargı ve bütün gerçek ve tüzel kişilerin uyması gerekiyor. Herkesi bağlıyor. Bu bakımdan yerel mahkemenin, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karar, Ceza Mahkemeleri Kanunu 311. maddesindeki düzenleme çerçevesinde bir karar vermesi gerekiyor. Ama ondan sonra, bu karardan sonra evet Anayasa Mahkemesi üyelerinden birinin daha evvel verilen bir karar üzerine de bir polemik başlamıştı. Anayasa Mahkemesi üyelerinden biri, bu kararı veren üyelerden biri, yani Anayasa Mahkemesi halen var ve Anayasa'nın 153. maddesine göre bu mahkemenin kararları bağlayıcıdır ve ışıkları yanıyor. Hani olağanüstü dönem geçti artık Anayasa Mahkemesi'ni veya belli hukuk kurumlarının kararlarını uygulamama konusunda olağanüstü bir durum yok anlamında. Bir tweet attı sanıyorum, değil mi? Yoksa Facebook'ta bir paylaşım mı yaptı?
Twitter'da sanırım bu... paylaşmış.
Evet,
Engin
evet.
Yıldırım, evet, yani ben de
evet.
Geç öğrendim. Twitter izlemiyorum ben. Dün gece bir yığın olay olmuş, yani biz sabahleyin
evet.
Öğrendik ki Türkiye'de yer yerinden oynamış. Biz
evet.
Tabii okuma yazmayla geçiriyorduk dün akşamki süreci. Şimdi söylediklerinizle
ve
ilgili
burada
ben...
Burada bir şey söyleyeyim. Şimdi bu açıklamanın doğru ya da yanlışlığı tartışılabilir. Ama İçişleri Bakanlığı'nın da bizim ışıklarımız yanıyor diye buna cevaben böyle sitesinde açıklama yapması bana göre İçişleri Bakanlığı'nın, bakanının talimatı olmadan bu yapılamaz. Halen önceki polemik dönemiyle ilgili daha evvel verilen Anayasa Mahkemesi kararına İçişleri Bakanı'nın söylediği laflar ve bir anlamda Anayasa Mahkemesi'ne söylediği laflar üzerine polemiğin devam ettiğini gösteriyor ki bu hakikaten hukuk devletinde hukuk güvenliğinin olması gereken bir toplumda anayasasında hukuk devleti diyen bir ülkenin koşullarında çok yadırganacak ve tedirgin edici bir şey diye düşünüyorum.
Birincisi şey, bu sadece ceza muhakemesi yasasının düzenlediği yargılamanın yenilenmesiyle ilgili bir şey de değil. Şimdi Anayasa Mahkemesi 6216 sayılı kanuna göre çalışıyor ve bu kanunun 50. maddesi zaten Anayasa Mahkemesi kararlarının ihlali saptaması halinde bu ihlalin nasıl giderileceğine dair de mahkemeyi yol gösterici olarak görevli ve yetkili kılmış. 50. madde diyor ki bir ihlal kararı verilmesi halinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekenlerin yapılmasına hükmedilir. Eğer tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir diyor. Eğer
ayrıca yeni... anayasal bir norm da var yani.
Tabii, yani özel bir kanun var Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşuyla ilgili 2011 tarihli, yeniden düzenlenmişti biliyorsunuz 2011'de Anayasa Mahkemesi.
Evet.
Dolayısıyla ilgili dosya ilgili mahkemeye gönderilir diyor ve yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hallerde başvuru lehine tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir diyor. Şimdi burada Anayasa Mahkemesi ne yapmış? Bakıyoruz Enis Berberoğlu ile ilgili olarak 17 Eylül'de verdiği ve 9 Ekim'de resmi gazetede yayınlanan kararında. Öncelikle demiş ki ben bu bireysel başvuruyu kabul edilebilir buldum. Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğini iddia ediyordu çünkü başvurucu. Bunu kabul edilebilir buldum diyor ve yine başvurucu aynı şekilde kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkım ihlal edildi diyor.
Anayasanın 19. maddesi.
Evet. Bunu da
evet.
Kabul edilebilir buldu ve dedi ki Anayasa 67'ye göre burada düzenlenen seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine karar verdim. Dediğiniz gibi Anayasa 19'da düzenlenen kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının da ihlal edildiğine karar verdim. Biraz sonra içeriğine gireriz niye ihlal verdi. Diğer ihlal iddialarını incelemedim ama şunu söylüyor D bendinde. kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine. Yani Anayasa Mahkemesi kendi kuruluşu ve işleyişini, çalışmasını düzenleyen kanunun 50. maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak tazminata hükmetmiyor. Ya da başkaca bir yola başvurarak ihlalinizi, uğradığınız zararı gideriniz demiyor. Doğrudan bu ihlalin mahkeme kararından kaynaklandığına karar veriyor ve mahkemeye yeniden yargılama yap, yaptığın hatayı düzelt, hak ihlalini gider diyor. Dolayısıyla burada artık anayasanın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi kararları her makamı bağlayıcı olduğundan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin buna itiraz etmesi söz konusu değil, yeniden yargılama yapması lazım. Şimdi 14. Ağır Ceza Mahkemesi yerindelik denetimi yapmış demiş. Ama Anayasa 19. maddesinde düzenlenen kişi özgürlüğü ve güvenliği öyle bir hak ki, bunu daha önce pek çok kararda, örneğin Şahin Alpay kararında ve ardından verilen Mehmet Altan kararında, Kadri Gürsel kararında defalarca yinelemek zorunda kaldı Anayasa Mahkemesi. Anayasada nasıl düzenleme yapılmışsa ona göre ihlal var mı yok mu diye değerlendirme yapıyor. Şimdi tutuklu bir kişi başvuruda bulunmuşsa kuvvetli belirti var mı yok mu diye bakıyor. Buradaki problem şu: Enis Berberoğlu hakkında hükmen tutuklama kararı verilmişti. Yani tutuklu yargılanmadı Enis Berberoğlu. Tutuksuz
Dolayısıyla
yargılandı.
beşinci madde değil.
5-1-C değil, 5-1-A, yani mahkumiyet kararının infazı gündeme geldi. Şimdi mahkumiyet kararının infazı söz konusu olduğunda şöyle bir uygulaması var Anayasa Mahkemesi'nin. İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarını esas alıyor. İnsan Hakları Mahkemesi nasıl davranıyorsa bizim Anayasa Mahkememiz de öyle davranıyor. Bunu eski programlarımızda tartıştık aslında. Biz bunun ceza muhakemesi kanunuyla yapılan düzenlemeye aykırı bir uygulama olduğunu söylüyoruz. Ama Anayasa Mahkemesi ceza muhakemesi kanununu değil, İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını esas alıyor. İnsan Hakları Mahkemesi şunu söylüyor: bir kişi tutuklu yargılanmıyorsa, yargılaması sırasında tutuklu olsa da olmasa da hakkında bir mahkumiyet hükmü kurulduğunda, mahkumiyet hükmünden dolayı tutuklanmışsa ya da tutukluluğu sürüyorsa, artık burada mahkeme zaten mahkumiyet kararı verdikten sonra tutuklama kararı verdiği için bu tutuklama kararının süreç içinde, yani Yargıtay tarafından ya da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından inceleme sürerken periyodik olarak incelenmesine gerek yoktur diyor. Örneğin Kıbrıs kararında 26 Haziran 2011'de bunu söylemiş. Ancak diyor yine İnsan Hakları Mahkemesi, süreç içinde yeni bir mesele ortaya çıkarsa, hukukiliği ortadan kaldıran yeni bir gelişme söz konusuysa, artık hukukiliğinin zayıfladığını görüyorsa adli makamlar, o zaman sözleşmenin 5. maddesinin 4. fıkrasına göre tutmanın hukukiliği yeniden değerlendirilebilir diyor. Bunu da 2017 tarihinde Stellenberg kararında Almanya hakkında vermiş. Şimdi burada da aynı şey oldu. Ne oldu? Kısaca hatırlayalım. Enis Berberoğlu hakkında ne tür kararlar verildi? İlk tutuklama kararı hükümle beraber 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. 14 Haziran 2017'de. Bu kişi milletvekiliydi. Sonra tutuklaması sürerken, tutuklu olarak ceza infaz kurumunda beklerken Enis Berberoğlu hakkındaki istinaf ve Yargıtay denetiminden ne karar çıkacağını 24 Haziran 2018'de yeniden milletvekili seçildi. O zaman Bölge Adliye Mahkemesi hakkında bir karar vermişti. Ne karar vermişti? Siz dosyayı benden daha iyi biliyorsunuz. 25 yıl olan siyasi ve askeri casusluktan verilen hükmü kaldırmıştı. İkinci Ceza Dairesi Bölge Adliye Mahkemesi'nde sadece daha basit halinden bilgilerin aktarılması suçu bakımından 5 yıl 10 aylık bir ceza
gizli
vermişti.
kalması gereken bilgilerin
Yani
açıklanmasından.
39. maddeye göre, yani daha hafif bir ceza ile mahkum etmişti. Bunun üzerine de Yargıtay denetimi sürüyordu O zaman şimdi 24 Haziran 2018'de yeniden milletvekili seçildiğinde Enis Berberoğlu hakkındaki Yargıtay incelemesi sürüyordu ve avukatları hemen Yargıtay incelemesinin bulunduğu 16. Ceza Dairesi'ne başvurarak kişi yeniden milletvekili seçilmiştir ve anayasanın 83. maddesine göre tekrar 83. maddesinin 4. fıkrasına göre yeniden milletvekili seçilen kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dokunulmazlığının ilgili kişinin kaldırılmasına ilişkin bir karar vermesine bağlıdır. Meclis tarafından böyle bir karar verilmemiştir. Durma kararı verin dedi. Ama
hatta,
16.
Hatta, hatta özür dilerim. Kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olsa bile, milletvekili sona erinceye
sonra
kadar infaz edilemez diyor anayasa. Ama önceden, yani bu ikinci defa milletvekili seçilmeden önce anayasanın 82. maddesinin 83. maddesinin 83. ikinci fıkrasında geçici bir düzenleme yapılarak belli tarihten önceki suçlarla ilgili artık bu meclisin soruşturma izni, yani ceza muhakemesini yapabilmeye imkan tanıyan anayasal düzenleme geçici olaraktan kaldırıldığı için tutuklama yapabilmiş ve yargılamayı sürdürebilmişlerdi. Oysa yeniden milletvekili seçildiğinde artık o geçici olan 83. maddenin ikinci fıkrasıyla ilgili kaldırma hükmü geçerli yürümez oldu. O bakımdan
Evet, ama 16. Ceza Dairesi biliyorsunuz durma kararı vermedi ve tahliye istemini de reddetmedi ama inceleme sırasında değerlendireceğim dedi ve inceleme 20 Eylül 2018'de gerçekleşti ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin bu hukuki nitelemeyi değiştirmesi ve cezayı düşürmesine bağlı olarak verdiği mahkumiyet kararını 16. Ceza Dairesi ne yaptı? Onadı. Şimdi dolayısıyla ve tahliye kararı verdi. Şimdi dolayısıyla 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilen Enis Berberoğlu dokunulmazlık kazandığı halde ve dokunulmazlığı ile ilgili yeni bir işlem yapılması hakkında tutuklanması, yakalanması, yargılanması söz konusu olamayacağı halde 3 ay boyunca milletvekilliği yapamamış oldu. Ve hükmen tutuklu olarak ceza infaz kurumunda kapatılmış olarak bekletildi. Bunun üzerine avukatlarının yaptığı bireysel başvuru var. Avukatları iki defa bireysel başvuru yapmış Anayasa Mahkemesi'ne. Birincisi bu durma istemi reddolduğunda, ikincisi de mahkumiyet kararının onanmasından sonra. İşte onlar bu iki bireysel başvuru birleştiriliyor ve 17 Eylül'de bir karar vermiş Anayasa Mahkemesi. Ne demiş ona bakalım. Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararının, son kararının 61. paragrafı diyor ki başvurucu milletvekili seçildikten sonra 3 ay tutuklu kalmıştır. Bu kişinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkına bir müdahale teşkil eder ve ilerleyen zamanlarda da bu müdahalenin hukuka aykırı, evet tabii pek çok karar ver milletvekilleri hakkında
Balbay
buna
kararı
benzer.
Özellikle.
İlk Balbay'la başladı ve sonra diğer milletvekilleri hakkında da kısa sürelerle bu ihlalleri, ihlal kararlarını vermişti ve milletvekilleri tekrar meclise dönebilmişlerdi. Paragrafı 62. paragrafta da açıkça 83. maddenin 4. fıkrasını yorumluyor. Diyor ki başvurucu hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bir karar vermesine bağlıdır. Anayasa 83. maddenin 2. fıkrasına aykırı olarak yargılamaya devam edilmiştir. Hükmen tutuklu olarak 3 ay bekletilmiştir. Dolayısıyla siyasi faaliyet hakkına bir müdahalede bulunulmuştur diyor ve ihlal kararı veriyor. Şimdi ihlal kararı hem 67. maddeden hem 19. maddeden verildiği için ve 6216 sayılı, yani Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşuyla ilgili kanunun 50. maddesindeki tazminat ya da başkaca yollarla gidermeden değil, yeniden yargılama yap diye dosyayı 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yolladığı için Anayasa Mahkemesi, bu noktada yapılması gereken şey yeniden yargılama konusunda gereğini yapmak. 14. Ağır Ceza Mahkemesi böyle davranmalıydı ama sanırım 14. Ağır Ceza Mahkemesi dün böyle davranmadı. Farklı bir karar verdi. Basından izledik. Ben de tabii dosyayı bilmiyorum ve dedi
Yerin
ki
delik denetimi
siz
yaptı Anayasa
yerindelik
Mahkemesi'di.
denetimi yapıyorsunuz. Çünkü aynı kanunun 49. maddesi yasaklar getiriyor. Diyor ki kanun yolunda incelenmesi gereken bir şeyi Anayasa Mahkemesi inceleyemez. Yerindelik denetimi de mahkemelerin delilleri değerlendirmek, mahkeme ve hukuki niteleme yapmak, maddi olayla ilgili yargılama yapmak ilk derece mahkemelerinin ve derece mahkemelerinin ve Yüksek Yargıtay'ın görevidir. Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir görevi yoktur. Dolayısıyla siz bu kararların yerindeliğini denetleyemezsiniz diye bir hüküm var. Fakat daha önce de söyledik, 19. maddedeki düzenlemeler kendine özgü düzenlemeler ve Anayasa Mahkemesi'nin 19. maddeyi yani kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal eden bir durum var mı yok mu diye denetim yapabilmesi için dosyanın içine girerek denetim yapması gerekiyor. Yani hem tutukluluk bakımından delillerin kuvvetli derecede şüphe oluşturup oluşturmadığını denetlemek zorunda. Hem de bu tür hükmen tutukluluk söz konusuysa, hükmün infazı sürecinde gelişen bir yeni olay varsa yine bu yeni olayın da gerçekten hükmün infazını etkiler mi, etkilemez mi? Önemli bir yeni mesele mi? Bu yeni mesele kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ediyor mu diye değerlendirme yapması lazım. Yani bu bir yerindelik denetimi değil. Aslında Anayasa Mahkemesi'nin görevini yerine getirmesi için kaçınılmaz olarak yaptığı bir inceleme. 14. Ağır Ceza Mahkemesi tıpkı Şahin Alpay hakkında 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yine Mehmet Altan hakkında 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 11 Ocak 2018'de yaptığı direnmeyi gösterdi. O zaman o mahkemeler siz görev gaspında bulunuyorsunuz, delillerin takdiri bize ait
Evet.
demişti. Biz yeniden bireysel başvuru yaptığımızda da Anayasa Mahkemesi hayır, Anayasa 19. madde bana kuvvetli belirti var mı yok mu değerlendir, ona göre ihlal olup olmadığını denetle dediği için delilleri de bu madde bakımından değerlendireceğim, görevimi icra ediyorum demişti. Burada da aynı şekilde bir kişinin yeniden milletvekili seçilmesi ve dokunulmazlığının bir kez daha gündeme gelmesi ve Anayasa 83. maddedeki kesin güvenceler karşısında Anayasa Mahkemesi görevini yapmıştır diye düşünüyorum ben. Burada ilginç olan bir şey var. Ben şimdi programa hazırlanırken Enis Barberoğlu hakkında daha önce Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş mi diye baktım. Evet, vermiş. 2017 yılında yapılan başvuru üzerine, yani ilk tutuklandığında Enis Berberoğlu o zaman ilk bireysel başvuruda bulunmuştu ve bu bireysel başvurusu hakkında 18 Temmuz 2018'de ikinci bölüm açıkça dayanaktan yoksun kabul edilemez diye bir karar vermişti. Kararı verirken de tam az önce söylediğim şeyi söylemişti. Siz tutuklu yargılanmadınız, tutuksuz yargılandınız. Hakkınızdaki hüküm, mahkumiyet hükmü tefhim edildikten sonra, size bildirildikten sonra tutuklandınız. Buradaki tutuklama artık hükmün infazı anlamına gelir diyerek böyle bir bireysel başvuru hakkı olmadığını, açıkça dayanaktan yoksun bir başvuruda bulunduğunu söylemişti. İlginç olan bu bölümün başkanı Engin Yıldırım. Dünkü polemikte taraf olan ve dünden beri ağır şekilde eleştirilen ve hedef haline getirilen Engin Yıldırım, bu da tabii hakimliğin, savcılığın, hukukçuluğun bir cilvesi olarak karşımıza çıkıyor. Aslında Engin Yıldırım ilk başvurusunda açıkça dayanaktan yoksun bulan bölümün başkanlığını yapmış. Ama dün yaptığı şey nedir? Herhalde 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa 153. maddedeki Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı normunu, amir normdur bu, dikkate almadan yeniden yargılamayla ilgili hazırlık yapmak yerine, duruşma açıp yeniden yargılama yapmak yerine direnmeyi seçmesine yönelik bir sanırım protestosu var Engin Yıldırım'ın, öyle anlıyorum. Twitter'da bir açıklama yapmış ve Anayasa Mahkemesi denetim
Protesto
yapmaya
bile
devam
değil.
ediyor. Neyse, yani bir ifade hakkı diyelim. İfade hakkının kullanımı, kendisi bunu tercih etmiş ve bireysel bir davranış bu. Bu değişik şekillerde yorumlandı. İşte Oradaki IŞİD lafından FETÖ'ye bağlanmalar, ailesinde FETÖ'cü olduğuna ilişkin iddialar, istifa etmesi gerektiğine ilişkin iddialar bir yığın sabah öğrendim hakkında yorum yapılmış. İçişleri Bakanlığı da hem ışıklarımız hiç sönmüyor demiş, hem de o arada terörle mücadele kapsamında elde edilen başarılar hakkında bilgiler vermiş. Yani iş birdenbire terörle mücadele noktasına getirilmiş. Adalet Bakanı da boş durmamış. Vesayet özlemi içinde olanlar hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır demiş. Anayasa Mahkemesi bugün herhangi bir üyemizin yaptığı şahsi açıklamalar, sosyal medya açıklamaları mahkememizi bağlamaz demiş. Ve bugün öğleden sonra 3,5 saat süren, yani bugün derken biz programı bir gün önce çektiğimiz için bugün diyoruz, bugün Çarşamba. Bugün yaptığı 3,5 saatlik toplantısının sonunda da bir karara varamamış. Ama hükümet sözcüsü Ömer Çelik darbe iması yaptığını iddia etmiş. Çok ilginç. Engin Yıldırım da aldığı bu tepkiler karşısında Twitter sayfasını korumaya almış. Ve ben hukuk ve demokrasi dışında bir olguya atıf yapmadım. Kasti bir davranışım yok. Amacını aşan şekilde değerlendiriliyor demiş. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama önemli. Talihsiz bir paylaşım da, keşke yapmasaydı, ona düşmezdi. Çok arzu ediyorsa siyasete girsin. Bireysel bir paylaşım olarak düşünülemez. Anayasa Mahkemesi başkanı ve üyeleri aynı düşüncede değilse gereğini yapmalı demiş. Bu da tabii ki yeni bir tartışmayı beraberinde getirecek. Çünkü hatırlayınız, MHP başkanı, bitiriyorum efendim, demişti ki Anayasa Mahkemesi yeniden yapılanmalı. Nasıl yapılanmalı? Başkanlık sistemine uygun şekilde yapılanmalı. Tabii bu çok ilginç. Yani bu ne demek? Aslında anayasa uzmanlarıyla bu direnmeler ve karşı ılıklı tartışmalardan sonra aslında yapılmak istenen ne? Bu polemikler bilerek yaratılıyor. Yani Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir dizayn verme çabası var. Aynı geçen hafta konuştuğumuz Osman Kavala kararındaki Anayasa Mahkemesi'nin uygulaması ile gelen tartışma gibi, burada da benzer bir tartışma yürütülmesi gerekiyor sanırım.
Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması, işte bakanların açıklaması aslında size geçmişte de böyle bir şey yaşadık diye soracaktım ama siz zaten Şahin Alpay kararını ve orada da
Bekir
Anayasa
Bozdağ
Mahkemesi,
konuşmuştu
Bekir
Adalet
Bozdağ
Bakanı'yla.
dedi ki Anayasa Mahkemesi haddini aşıyor dedi. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın birçok Anayasa Mahkemesi kararı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ile ilgili bu bizi bağlamaz sözleri var. Şimdi bütün bunlar yani yerel mahkeme dahil olmak üzere İçişleri Bakanı'nın sitesindeki bu açıklamalar hepsi buradan cesaret alıyor. Ya oysa bu yapılmamalı. Çünkü biz Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ya da yerel mahkemenin kararlarını ben, hukukçular veyahut da hukukla ilgilenen kişiler, avukatlar eleştirebilir. Bu eleştiri olması gereken bir eleştiri. Beğeniriz, beğenmeyiz. Ama devletin başında ve bakanlardan üstelik de tehdit edici açıklamalar gelir ise bu bana göre tam da Türk Ceza Yasası'nın 277. maddesindeki normun ihlali anlamına gelir. Çünkü hakikaten görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla davanın taraflarından birinin, sanığın, katılanın veya mağduru lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için yargı görevi yapan bilir kişiye veya tanığa hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi cezalandırılır diyor. Yani burada cezalandırılır lafı önemli değil. Ama norm bunları yasaklıyor, adil yargılama hakkını korumak için. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ile ilgili daha evvelki uygulamada da olduğu gibi bakanların Anayasa Mahkemesi haddini aşmıştır. İşte devletin tepesindeki kişilerin, İçişleri Bakanı'nın veya başka bir üst düzey yetkilinin açıklamaları aslında mahkemelerin ve Anayasa Mahkemesi'nin bu Berberoğlu kararını yargılamanın iadesi nedeni görmeyen yerel mahkemenin uygulamasına neden oluyor. Böyle bir uygulamaya cesaret veriyor. Bu bakımdan yani hukukun taşlarının yerli yerine oturması için, bir an evvel oturması için yürütmenin, devletin başındaki kişilerin, İçişleri Bakanı'nın bu müdahaleleri ülkenin esenliği, ülkede hukuk devletinin yeniden ayaklarının üzerine oturabilmesi için yapmamaları gerekir. Bu müdahalelerden kaçınılması gerekir. İsterseniz bir müzik arası verelim, sonra yeniden programımıza devam edelim. Bugün güzel, çok sevdiğim bir türkü var. O türküyü dinledikten sonra programa devam edelim. 95.00 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programına devam ediyoruz. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği kararın yerel mahkemece yargılamanın yenilenmesi ve sonuçta bu ihlal kararına uygun bir beraat kararı vermesi yerine bu istemi reddetmesi üzerine anayasal düzenlemeleri, bu aradaki siyasi polemikleri kısmen konuşmuş olduk. Aslında bu konuyla ilgili çok konuşabiliriz ama bence yeterli olduğu kanaatindeyim. Bu bölümün özeti olarak da yargı kararlarına idarenin, bakanların, devletin zirvesinin müdahale etmeyerek ülkenin hukuk esenliği için, hukuk güvenliği için, geleceği için, hatta demokrasi geleneği için olumlu bir tutum izlemeleri temennisinde bulunmak istiyorum. Evet, şimdi ikinci bölüm yine yani Kavala kararı da Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir süreç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili bir süreç. Geçen hafta konuşmuştuk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala ile ilgili ilk tutuklama kararı ki suçlar 309. madde ile 312. maddeydi. Bütün bu vakaları birlikte değerlendirip bir ihlal kararı vermişti. Hem 5. maddeyle hem de efendim 18. madde ile ilgili bir ihlal kararı vermişti. Daha sonra iki suçtan 312 ile ilgili iddianame düzenlenip Gezi davası adıyla adlandırılan davanın iddianamesi, davanın sonucunda bu iddianame ile ilgili davanın sonucunda Gezi ile ilgili beraat kararı verilip Kavala oradan tahliye edilmişti. Aynı gün gözaltına alınarak önceki dosya üzerinden yeni bir soru sorulmadan, yeni ifadesi alınmadan gözaltı sonrası bir tutuklama kararı verilmişti. Bu tutuklama kararının 309. maddeyle ilgili olduğunu düşünüyorduk. Ama sonradan bu suç vasfı değişerek bunun da bir casusluk olduğunu, moda suçlardan birisi söylenip soruşturma devam etti. Arkasından bununla ilgili de tekrar bu kez Kavala'nın avukatları Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptılar. Buradaki soruşturma süreçlerini, savcılığın 309. maddeyle ilgili kendiliğinden tutuklamayı kaldırıp salıverme kararı verdiğini, sonradan yapılan gözaltının ve verilen tutuklama kararlarının dayanağı olmadığını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiğini, bu bakımdan tutuklama ile ilgili ihlalin olduğunu söyleyen bir başvuruydu. Tam Anayasa Mahkemesi bu konuyu gündeme almış, değerlendirme yapacakken ve bu arada tabii ki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kendi verdiği kesinleşmiş kararın uygulanmaması nedeniyle Türkiye ile ilgili izleme kararını Eylül'ün başı itibariyle başlatmışken yeni bir iddianame düzenlendi denildi ve bu iddianamenin düzenlendiğinin herhalde duyulması üzerine Anayasa Mahkemesi bu incelemeyi erteledi. Şimdi ben bunu eleştirebilirim. Bu ertelemeyi eleştirebilirim. Çünkü işte bunun bir sürü eleştirmeyle ilgili haklı nedenlerim var. Ama burada yargının, şeyin, devletin zirvesinin, bakanların, İçişleri Bakanı'nın, hatta Adalet Bakanı'nın buraya müdahale etmesinin doğrusu adil yargılamayı etkileme açısından gerçekten etkileyici olumsuz etkilerinin olduğunu bir kere daha söylemek istiyorum. Şimdi yerel davanın açıldığı, bu iddianamenin açıldığı davada mahkeme tensiple, yani duruşma günü yapılacak işlerle ilgili neler yapılacak şeklinde yaptığı duruşma başlangıcı kararında bu arada tutuklulukla ilgili bir karar verdi. Sonra da çok enteresan bir şekilde 309. maddeyle ilgili tensipte verdiği tutuklama kararını, ki çok gerekçeli bir karar, çok ayrıntılı bir karar, geri aldığını söyledi. Bu ara kararını da Kavala'nın avukatlarına bu tebliğini istedi. Şimdi bu karar hakikaten akla ziyan bir karar. Buradan ben şunu anlıyorum ki bu mahkeme iddianame geldiğinde tutukluluğun devamına ilişkin kararı verirken ceza yargılaması yasasında bulunan tutuklulukla ilgili şartları ve Kavala ile ilgili, yani da hakkında dava açılan Kavala ile ilgili tutuklamaya ilişkin kuvvetli suç olgularını ve de arkasından gelen bu suç olguları varsa araştıracağı, işte kaçma, delilleri karartma, tutuklu kaldığı süreye ilişkin düzenlemeler, bunları gözetmeksizin bir tutukluluğun devamı kararı vermiş. Sonradan demiş ki, aa yani burada biz sadece 309 yok, bir de 328. madde var, casuslukla ilgili suçlama. Ben bu 309'la ilgili daha evvel tutuklama ya ilişkin düzenleme kalkmıştı, bunu görmedim, bunu kaldırayım diye bir ara kararı vermiş. Hakikaten bu uygulamalar yargıyla ilgili bizim endişelerimizi ve bunun ülkeye, devlete, bu ülkenin geleceğine ne kadar ciddi tahribat yaptığını görmezlikten gelemeyiz. Dolayısıyla bunun ciddi bir hukuk güvenliği sorunu olduğunu, hukuk güvenliğini sarsıcı uygulamalar olduğunu söyleyerek konuşalım bu programımızda diye düşündük.
Kamuoyu yakından izliyor. Gezi davasında 18 Şubat 2020'de tahliye verilmişti. Sadece hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan. O gün sizin de az önce söylediğiniz gibi bir günlük gözaltında tutmadan sonra 19 Şubat 2020'de anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçundan tutuklanmıştı Kavala.
Ceza Kanunu
Sonra
309. maddesi, evet.
Sonra bu hükümetin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararına itirazının son gününe denk gelecek bir şekilde ilginç olarak 9 Mart 2020'de, yani tutukluluğu 309'dan sürerken 9 Mart 2020'de bir kere daha tutuklandı Kavala. Zaten tutukluydu, bir daha niye tutukladınız diye sorulduğunda suç vasfının değiştiğini, suç vasfının casusluk olarak değerlendirildiğini söylemişlerdi. Biz de aynı eylem bakımından vasıflandırma değişikliği var diye düşünmüştük. Halbuki aynı eylem bakımından değil, yeni bir eylem yüklenmiş. Ve 9 Mart 2020'de tutuklandıktan sonra casusluktan 20 Mart 2020'de anayasal düzeni yıkmaya teşebbüsten yeniden salıverildi. Şimdi dolayısıyla Kavala hakkında geçen hafta 8 Ekim 2020 günü 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip tutanağı, yani duruşma hazırlığı tutanağı hazırlandığında, düzenlendiğinde zaten 309. maddedeki suçtan, yani anayasal düzeni yıkmaya teşebbüsten tutuklu değildi. Sadece casusluktan tutukluydu 9 Mart 2020'den itibaren. Ama
Evet.
mahkeme herhalde özenli bir inceleme yapmamış olsa gerek ki 8 Ekim tarihli tutukluluğun devamı kararını verirken iki suç bakımından da vermişti. Avukatları buna itiraz edince mahkeme hatasını görüp düzeltmiş, ben sadece casusluk suçundan tutukluluğun devamına karar verdim demiş. Diğeriyle ilgili tutukluluk kararı vermediğini söylemiş. Yani aslında bu çok ciddi bir sorun. Niye? Çünkü tutukluluğun devamı kararı her ne kadar önceden verilmiş bir kararın devamı gibi algılanıyorsa ve öyle dile getiriliyorsa da aslında her bir tutukluluğun devamı kararı yeni bir tutuklama kararıdır. Yani o yüzden hani bir de işin ters tarafından, iyimser tarafından bakmak lazım. Yani mahkeme tutukluluğun devamı demekle beraber geçen hafta 309'dan da yeniden tutuklamıştı Kavala'yı. Sonra bir hafta sonra hayır, ondan tutuklamamam gerektiğini anladım diyerek vazgeçti. Dolayısıyla suçun vasıflandırılması ve olası mahkumiyet casusluğa doğru götürülüyor. Enis Berberoğlu'nun başına gelenin benzeri sonuç olarak sanırım Kavala için de öngörülüyor. Ben süreci böyle okudum.
Yani duruşmada Aralık'a kaldı. Aralık
18
ayına
Aralık
kaldı.
galiba.
Evet, Evet,
Ya ben
aralığa
18
kaldı.
Ekim'de ya da 1 Kasım'da bırakılır diye falcılık yapmıştım ama itibar görmedi, tutmadı. 18, yani aslında itirazen bırakılabilir tabii ki bu arada. Ama bırakılmıyor. 18 Aralık'ta toplam 3 seneyi geçmiş oluyor. Bakın 2-3 gün sonra, yani 18'inde gözaltına alınmıştı 2017'nin. 18 Ekim'e kaç gün kaldı değil mi? 3-4 gün kaldı. 2-3 gün sonra tam 3 yıl boyunca tutuklu kalmış olacak Kavala. Dolayısıyla
Diye kolay bir
328
3 yıl. 3, 3.
328'in 329'a aynı Enis Berberoğlu'nda olduğu gibi çevrilme olasılıkları da hesap ediliyor anlaşılan o ki. Ki aslında suç yok, beraat etmeli diyor avukatları. Dolayısıyla 18 Aralık'ta da hala tutukluğun devamı çıkarsa o zaman casusluk suçunu ileri sürmesine İstanbul Başsavcılığı'nın neden olan delil ne diye, yeni delil ne diye bakmamız lazım. İddianameyi okuduğunda kamuoyu gördüğü yeni delil yok aslında. Var mı? Yeni delil var deniyordu. Var mı bilemiyorum. Ben okudum, iddianameyi
Bunlar
okudum
ilk,
sadece. Dosyayı çok
evet,
bilmiyorum.
yani ben de bilmiyorum, fakat iddianame zaten yeni bir şey olmadığını çok açık bir şekilde görüyorsunuz orada.
Ortaya koyuyor. Evet.
Şimdi
Bakalım ne
bu
olacak?
burada yani Kavala gözaltıları, Kavala tutuklamaları, Kavala ile ilgili yürütülen soruşturmalar ve bu soruşturmalardaki açılan davalar, beraat kararı verildiği için o dosyayla ilgili sürdürülen tutuklama da zaten şu anda 328. maddeyle ilgili suçlama ve bu suçlamadan verilecek cezalar açısından değerlendirilecek ve yani sonuçta mahsup edilecek. Ama bu tablo Türkiye'de hukuk güvenliği açısından çok ciddi sorulara, çok ciddi tahribatlara neden olan bir süreç. Yani bu dünyanın gündeminde ama ben dünyadan önce kendi ülkemin gündemi açısından bunu çok önemli görüyorum. Ve kendi ülkemde yaşayan insanların, hukukçuların, hukukçu olmayanların acaba bizim anayasada, yasalarda, Yargıtay uygulamalarında düzenlenen kurallar çerçevesinde yaptığımız işlerle ilgili, yaptığımız tasarruflarla ilgili, yaptığımız sözleşmelerle ilgili bir hukuk güvenliğimiz var mı endişesi içinde olduğunu düşünüyorum. Bu tahribat gerçekten Kavala bütün bu suçlardan suçlu olsaydı, Kavala bütün bu suçlardan dolayı mahkumiyet verilmiş bir kişi olsaydı bile bu kadar ağır bir tahribat olmazdı diye düşünüyorum ve bunun Türkiye açısından, ülkemiz açısından, devlet açısından çok tahrip edici bir uygulama olduğunu ifade etmek istiyorum. Sonuç olarak da ülkede hukuk güvenliği konusunda endişe vermenin ötesinde tamamıyla olumsuz bir kanaatin yaygın hale geldiğini söylemek istiyorum. İsterseniz zamanımız azaldığı için bir de şu baroların genel kurullarının iptali ya da ertelenmesiyle ilgili konuya kısaca değinelim mi Aynur Hanım?
Barolarda genel kurul toplantıları yapılması gerekiyordu ama yapılamadı.
Evet, çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde ilgili kurumlara iletilen koronavirüs ek tedbirleri başlıklı genelgede bütün toplantıların yani özet olarak aralığın bir aralığa kadar durdurulması ile ilgili bir genelge yayınlandı. Bu da yani sağlık nedeniyle ve bu konuda da şeyin söyleyin sağlık kurullarının Sağlık Bakanlığı'nın Ekim 2020 tarihli açıklamasına da atıf yapıldı ve orada Avrupa'da ve Türkiye'deki bu salgının yükseliş seyri gerekçe gösterildi. Şimdi bu İçişleri Bakanlığı'nın bu genelgesi bana göre anlaşılabilir bir genelge olabilir. Fakat burada barolarla ilgili yasal düzenlemeye rağmen mesela İstanbul Barosu'nun genel kurulunun iptaliyle ilgili İstanbul Barosu'nun bulunduğu Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nun verdiği bir karar var. Bu karar ilginç. Diyor ki ben bu genel kurulunuzu iptal ettim. Yani burada ilçe seçim kurullarının, yüksek seçim kurulunun verdiği kararların idari ve yargısal nitelikli olduğunu söylüyoruz. Burada yani deseydi ki ilçe seçim kurulu şu sağlık sebepleriyle ve İçişleri Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği veriler çerçevesinde yayınladığı genelge doğrultusunda bunun ertelenmesi gerekir ve biz de bu seçimi ilçe seçim kurulu olarak denetleyeceksek bunu Aralık sonuna erteleyin diyebilirdi. Böyle bir yazıyı idari bakımdan yazabilirdi. İptal ettim diye bir karar vermesi bana göre hukuk tekniği açısından kötü. Ben tabii bütün bu yani sürece rağmen belki de İçişleri Bakanlığı'nın hukuki bakımdan çok dayanaklı hale getirilmeyecek veyahut da Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nun kararının diyelim çok hukuki olmamasına rağmen bu yanlışın sağlık açısından doğru bir sonucu doğurduğunu düşünüyorum. Kişisel kanaatim bu çünkü İstanbul Barosu Genel Kurulu 50 bin sür üyeli İstanbul Barosu Genel Kurulu yapılsaydı 2 gün üst üste önce işte konuşmalar, eleştiriler, genel kurul gündemine ilişkin gündem maddeleri tartışılsa, ertesi gün sandıklara insanlar oy kullanmak için gitselerdi, bunun sağlık açısından çok ciddi bir süreç olacağını düşünüyorum. Ve bu konuda bu önlemenin veya ilçe seçim kurulunun iptal kararının hukuki bakımdan yanlışlığına işaret eden barodaki değişik grupların açıklamalarını, bu yasal düzenlemenin bu şekilde önlenemeyeceğine ilişkin açıklamanın hukuki bakımdan değerli olduğunu düşünüyorum. Ama sonuç olarak bu ertelemenin sağlık açısından önemli olduğunu da düşünüyorum. Ama buradan çıkan sonuç şu ki biz artık hukuki bakımdan uyulması gereken süreçleri veya hukuki bakımdan yürütülmesi gereken prosedürü bırakıp herkes kendine göre bir hukuk uygulaması, bir yasa uygulaması, bir idari uygulama yöntemini seçmiş bulunuyor. Bu da yine hukuk güvenliğini ülkede, demokratik bir ülkede olması gereken, olağanüstü rejimi geçmiş olan bir ülkede olması gereken uygulamaların aksine bir uygulama tablosunu, görüntüsünü pekiştiriyor. Dilerim bu uygulamalardan da bir an evvel vazgeçilir. Bu yanlışlardan vazgeçilir. Ülkenin hukuk devleti ve demokratik bir ülke olma geleceğinin sürdürülebilmesi açısından.
Yani tabii ki İstanbul Barosu'nun iptal davaları açtığını da söyleyelim. İstanbul
Evet.
İl Hıfzı Sıha Meclisi'nin 2 Ekim tarihli kararı hakkında böyle bir başvuruda bulunuldu. Yine Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu'nun yine 2 Ekim tarihli kararına karşı da il seçim kuruluna itirazda bulunulmuştu. Arkadaşlar çokça dile getirdiler yani öyle bir ilçe seçim kurulu ki WhatsApp yazışmalarına bakarak üstelik de erteleme değil iptal kararı veriyor. Yani hem yetkisiz hem de
Evet.
ne dediğini bilmiyor. Erteleme ile iptal arasında ciddi bir fark var. Tabii AVM'ler açıkken, okullar açılırken, herkes tam gaz fiilen olanakları ölçüsünde tatillerine devam ederken
Ve birçok
sadece
toplantı da yapılmaya devam ederken.
aynen yani baro seçimlerinin ertelenmesi bu çoklu baro tartışmaları ve ikinci baronun İstanbul'da kurulması çalışmalarına denk gelmesi bakımından çok şüpheyi davet eden bir uygulama. Yani usul hukuk açısından zaten yanlış yetki gaspı var. Yine İçişleri Bakanlığı'nın da aslında yetkisinin tartışılması lazım. Aynı sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili yaptığımız eski tartışmalar gibi kamunun yüksek yararı gereği bu tartışmalar alevlendirilmemişti ama işte susup kabullendikçe kamunun yüksek menfaati aman toplumda kaos yaratılmasına sebebiyet vermeyeyim sadece hukukun şekline ilişkin direnen biri olmayayım diye düşündükçe hukuka aykırı davrananların da daha da fazla cesaretlendirilmesine yol açan bir psikolojik ruh hali, toplumsal bir ruh hali ortaya çıkıyor. İşte Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu da son verdiği kararla bu ruh halinin en çarpıcı örneklerinden birini sergiledi. Aslında Anayasa Mahkemesi 1 Ekim'de çoklu baro ile ilgili iptal başvurusunu reddetti. Bu da önemli ama daha gerekçesini öğrenmemiz gerekiyor. Bir sonraki toplantıda belki Anayasa Mahkemesi'nin nasıl değerlendirme yaptığını değerlendirir ve bu genel kurul iptalleriyle ikinci baro kurulması çalışmaları arasındaki bağlantıyı daha somut olarak eleştirebiliriz diye düşünüyorum.
Sanıyorum zamanımızı biraz fazla da aştık. O zaman şirazesinden çıkmamış bir hukuk uygulaması ve umutlu bir hukuk güvenliği yaşamı dileğiyle bir sonraki programda buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın diyelim ve Açık Radyo'daki tüm arkadaşlara ve Selahattin Çolak arkadaşımıza da emekleri için, hazırlıkları için teşekkür edelim.
Ben de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.